Ayrım 35.
Sayfa 341. Burası ihtiyarlar toplantısı, kaptanlar kurulu, havra değil. Oturun da işi bir sonuca bağlayalım. Kaptan Kabanaros bir yandan, kaptan öğretmen öte yandan bize iki yol gösterdiler. Şu doruklara bir yol seçmek için toplandık. Seçin yolunuzu. Kaptan Poliksingis ayağa kalktı. Mis kokulu sarı bıyıklarını burdu, başını eğdi. Üç ihtiyarı selamladı. Göğsü açıktı. Gömleğinin çıplak bıraktığı boyun kısmında Emine'den aldığı bir diş yarası sırıtıyordu mosmor. Kaptanlara baktı tek tek. Bir ara Kaptan Mihal'in karanlık yüzünde durakladı. Kaptan Mihal eğilmiş kendisine bakıyordu kızgın boğa gibi. Kaptan kardeşler dedi. Doğu Girit'in başbuğları. Önünüzde konuşmak yürekliliğini gösterenlerin sözlerini tartmak için önce terazi tutmaları gerekir. Sözlerimi tartmışımdır ben. Şimdi beni dinleyin. Eğer senin istediğin gibi Kaptan Kabanaros, gemilerin bordalamasını, kuzeydeki ayının kıpırdayıp eğri bacaklarını açarak hatırımız için buralara inip de bizleri kurtarmasını bekleyecek olursan, Tanrı kusurumu bağışlasın, kurtulmaya layık insanlar değiliz demektir. Şu kısa ömrüm ve savaştığım, silah kullandığım yıllar süresince özgürlüğün kahvaltılık pide değil, kılıçla zapt edilecek bir kale olduğunu öğrendim. Özgürlüğünü yabancı ellerden bekleyenlere tutsak denir. Ateş derim, köylere ateş, ağaçlara balta, köklemecesine, gözyaşı ve kan, tükenip yerlere serilelim. Ama yeniden doğrulup boğuşmamızı sürdürelim. Boğuşmamızı ve Girit uğruna feryatlarımızı. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, bilemem ne kadar zaman ister ama başka yol yoktur. Kaptan Kabanarosların sözlerini aldırmayın. Günün birinde evet, tepemizde dolanan güneş adına derim, evet günün birinde özgürlüğe mutlaka kavuşacağız. Kaptan Poliksingis fesini çıkarmıştı. Sarışın başı güneşin ışınları altında buram buram tütüyordu. Kaptanların çoğu aşka gelmiş bağırmışlardı. Ya özgürlük ya ölüm. Yerlerinden fırlamışlardı. Kaptan Mihal Poliksingis'e yaklaştı. Yüreğine taş basıp elini uzattı. Kaptan Poliksingis dedi. Aramıza bir iblis girdi. Bizi birbirimizden ayırmak istiyor. Ama Girit gene tehlikede. İşte sana elimi uzatıyorum. Kaptan Mihal kardeşim, işte ben de sana elimi veriyorum. İblisi iblis götürsün dedi. Kaptan Poliksingis gülümsedi. Ama Kaptan Mihal çoktan pişman olmuştu. Uzaklaştı yanından. Yüzü gene gölgelenmişti. Toplantı bir saat kadar daha sürdü. Ayrıntıları görüştüler. Kim nerede pusu kuracak, kim hangi boğazı tutacak, kimler Türk köylerine baskın yapacak, kimler yükseklerdeki manastırlarda mevziye girecek karara bağladılar. Şarap getirttiler. Yere şarap damlatıp ant içtiler. Üç ihtiyar iskemlelerinden kalktılar. Güneşin batmasına bir mızrak boyu kala toplantıyı dağıttılar. Kaptanlar istavrozlarını çıkarıp öpüşerek ayrıldılar. Kaptanlar dağıldılar, kendi krallıklarına yöneldiler, tayfalarını topladılar. Gençler, yaşlılar tavan aralarından silahlarını aldılar. Toprağa gömenler, toprağa kazıp çıkardılar. Kamalar, palalar, 821 ayaklanmasından kalma ağızdan dolma çakmaklılar. Paslarını sildiler, temizlediler. Çok eskimişleri iplerle bağladılar, sarmaladılar. Dağılıp kullanılmaz hale gelmemeleri için. İçlerinden yoksul olanlar da kılıç yerine kullanmak için kazıkları yonttular. Niyetleri biçimine getirip bir nizami askeri öldürmek, silahlarını almaktı. Osmanlı ile çarpışma başlayınca. Manastır avlularında genç kızlarla kadınlar gene eski kitapları, el yazmalarını yırtıp fişek doldurdular. Bilgili keşişler havanlarda, dibeklerde çeşitli şeyler dövüp merhem, ilaç, yakı yaptılar yaralılar için. Kimi de manastır kubbelerinin kurşun levhalarını indirip erittiler, kurşun döktüler. Tüm Girit gece gündüz bir özgürlük laboratuvarı gibi çalışıyordu. Geceleri Ağustos mehtabı yüzleri aydınlatıyordu. Kızgın güneş azıcık yumuşamış, buğday aylarını, arpalarını, mısırlarını, bağlarındaki üzümlerini üretmiş, şimdi de uzanıp gelecek yağmurları bekleyen Girit'ini şefkatle okşuyordu. İlk sonbahar bulutları gökyüzünde boy göstermişti bile, apak, pamuk gibi. Esen hafif rüzgarlarla kah dağılıyor, kah toplanıp Girit'in yüzünü örtüyorlardı. Şaraplar fıçılarda kaynıyordu. Acaba hangimize yeni mahsul şarap içmek, yeni buğdaydan ekmek yoğurmak nasip olacak? Noel bayramını acaba içimizden hangimiz sağ kalacak diye geçiriyorlardı akıllarından. Analar Levent oğullarına bakıyor, eşler kocalarına, kız kardeşler erkek kardeşlerine bakıp bakıp omuzlarının ardında Azrail'in gölgesini görüyorlardı. Ama hiç konuşmuyorlardı. Biliyorlardı. Giritliydiler. Girit için öleceklerdi. Anaları onları bugün için doğurmuştu. Girit'in ünlü Pendoz Ali halayına Emine de katılmıştı. O da Hristiyan kadınlar gibi kaç göçsüz, onlarla beraber Kastelyo Manastırı'nın avlusunda fişek dolduruyordu. Dolduruyor, bağlıyordu. Ama aklı fikri başka yerlerdeydi. Ne Girit, ne Kaptan Poliksingiz, ne İsa'lar, ne de Azizler onun umrundaydı. Aklı fikri dağlarda dolaşmak, buralardan uzaklaşmak, gönlünün çektiği yaman erkeğe kavuşmak peşindeydi. Birkaç hafta sonra Çarmıh Yortusu'nda 14 Eylül'de vaftiz olacaktı. Kaptan Poliksingiz'in kız kardeşi Hrisanti, şişman, hantal, şimdi kardeşinin el koyup yerleştiği Nuri Bey'in çiftlik konağında dört dönüyor, hazırlık yapıyor, kadınlar çağırıp hamurlar açtırıyordu. Müslüman kadınının Hristiyan olacağı gün yapılacak şölene. Sadıç olarak tam 7 kaptan gelecekti törene tayfalarıyla birlikte. Titiros'un da gelip söylem vereceği söyleniyordu. Çevredeki köylerde ayaklanmışlardı. Nuri Bey'in eski karısının Hristiyan oluşunu gözleriyle görmek istiyorlardı. İyi alamet sayıyorlardı bunu. Türklük Hristiyanlaşıyordu. Girit'in dertleri sona erecekti. Bunun için Emine'yi el üstünde tutuyorlardı. Güzelliğine imreniyorlar, günleri sayıp vaftiz gününü bekliyorlardı. Emine tüm bunlara gülümseyerek karşılık veriyordu. Ama aklı fikri başka yerlerde, dağlarda, tavşan avındaki tazı gibi havlamakta bir başına. Ara sıra görümcesi kart kızı Risanti ona yeni din üstüne öğütler, bilgiler verirken sabrı tükenip patlayıveriyordu Çerkez kızı, karşılık veriyordu. Bir akşam dindar kart kız gene kanepede oturmuş Emine'ye azizlerin yaşam serüvenlerinden, oruçlarından, kanaatkarlıklarından, mucizelerinden, pasaklılıklarından, döktükleri gözyaşlarından, bir yanaklarına tokat atınca öbür yanaklarını çevirmelerinden dem vuruyordu. Peki Hristiyancığım diye karşılık vermişti Emine. Giritliler Hristiyan değil mi? Neden sultan onlara tokat atınca öbür yanaklarını çevirmiyorlar da direnip gözlerini oymak için üstüne saldırıyorlar? O başka diye karşılık vermişti Risant'ı kekeleyerek. O iş başka. O vatan işi. Bu benim dediğim din diyanet. Anladın mı? Çerkez kızı hiçbir şey anlamıyordu. Ama anlamadığına da aldırdığı yoktu. Ben vaftiz olacağım diye koymuştu aklına. Vaftiz olacağım, yıkanıp paklanacağım. Sonra da hoşlanmadığım bir dangalak bana el sürmeye kalkışırsa gözlerini oyacağım. Öldükten sonra İsa bana istediğini yapsın. Ama yaşadığım sürece kumanda benim elimde olacak. Bu akşam Emine pencerenin önüne oturmuş kaptanlar toplantısından sevgilisinin dönmesini bekliyordu. Yıkanmış, taranmış, kaşlarını rastıklamış bekliyordu. Bu 14 yiğit kaptanın yaptıkları toplantıda bulunmayı, onları kartallar gibi kayaların üstüne tünemiş görmeyi çok istemişti. Kalın enseli, sert bakışlı kaptan Mihal'i de görmek istemişti. Onu her aklına getirişinde göğüsleri kabarıyordu azgın. Ama ey Allah'ım, onu neden düşünüyordu, ne buluyordu bu adamda? İnsan değildi o, canavar, çirkin, uğursuzun biri. Hiç istemiyordu onu, nefret ediyordu, kim besliyordu. Elinden gelse iki kolunu da dibinden kesecek, tüm gücünü yere akıtacaktı. Kaptan Poliksingis'i seçmekle çok iyi etmişti. Sakindi, istekliydi, tatlı dilliydi, hoş sohbetti. Ama ah, bir görebilseydi Kaptan Mihal'i, varsın dağ başında yıldırım olsundu. Emine pencereye dayanmış bunları düşünüyordu şu ikindi vakti. Sürmeli gözlerini karşıdaki Selena Dağı'nın pembe doruğuna dikmişti. Nuri Bey aklından ve teninden bir tamam silinip gitmişti. Sanki hiç hayatına girmemişti. Sanki o da çok yakışıklı, aslanlar gibi bir erkek, bir yiğit değildi. Sanki ona hiç kucağını açmamıştı, koynuna almamıştı. Emine'nin teni, gövdesi deniz gibiydi. Bir gemi bir an için gelip geçmiş, bir çizik açmış, sonra bu çizik kapanıvermişti. Sanki onu babasından satın alan Moruk Paşa'yı hatırlıyor muydu? Babasının işi buydu. Gelir kaynağı güzel kızlar doğurturdu. Besler, yetiştirir, sonra da satardı. Hele o tüysüz Çerkez delikanlısını hiç hatırlamıyordu. Bir yaz gecesi kendisini bir bostanda kıstırmıştı. Derenin kenarındaki bostanda. Kamışların, ay çiçeklerinin arasına yatırmıştı. Boğacağını sanmış, direnmeye hazırlanıyordu. Ama delikanlı boğmamıştı, kesmemişti onu. Kucakladıktan sonra gevşemişti. Üzerine eğilip gülümsemişti. ''Adın ne senin kız?'' ''Benim adım.'' Adını söylemişti. Ama nereden hatırlasın? Tüm erkekler, hepsi, tüm yaşamına giren erkekler yok olmuşlardı artık. Şimdi de Polixingis'in sırası gelmişti. Henüz beraber yaşıyorlardı. Ama ne yazık, tam nikahlanacakları şu sıra ondan uzaklaştığını, üç direkli koskoca bir korsan teknesinin siyah yelkenlerini açıp geldiğini, denizle gök arasından çıktığını görüyordu. Hrisanti ev işlerini bitirmiş gelip Emine'nin yanına oturmuştu. Dün Aziz yani Kalivitis'in hayat öyküsü yarıda kalmıştı. Tam da Aziz'in yorgun argın, oruçtan ve ibadetten bitkin, 40 yıl sonra baba evine dönüp kapıyı çaldığı yerde kalmışlardı. Anası onu görmüş, tanıyamamış, bir dilim ekmek vermişti. ''Ekmek istemiyorum hemşire'' demişti Aziz. ''Kırılıp ölmek için şuracıkta, avlunda bir köşecik istiyorum.'' Emine ayağa kalktı. Odanın içinde gidip geldi heyheyli. Onun aklı fikri erkeklerde, güzel yemeklerde, savaşta. ''Buyurun şimdi şu kart kız oturmuş kafasını karıştırıyor Aziz serüvenleriyle. Allah'ını seversen şu kandili yak, çatlayacağım.'' ''Evladım üzülme'' dedi Hrisanti. ''Neredeyse çıkar gelir. Bunca uzun zaman senden uzak kalabilir mi o? Bak işte galiba bir kısrak kişnemesi.'' Hrisanti kardeşine öylesine bağlıydı ki sanki daha ana rahminden çıkmamışlardı. Öylesine birleşik hissediyordu kardeşiyle kendini. Emine'ye huzursuz, buğulu, belirsiz bir sevgiyle bakıyordu bir erkek gibi. Kardeşi Emine'yi belinden sarıp odalarına kapandıklarında Hrisanti de gidip yatağına uzanıyordu. Mutlu, yorgun, bitkin. Emine pencereden sarkıp kulak kesildi. Kişneme yeniden duyuldu uzaktan. Köy kandillerini yakmıştı. Çocuklarla köpekler sokaklardan evlere dönmüşler. Köylüler akşam yemeğine oturmuşlardı. Akşam yıldızı, cilveli, kurnaz, Selena Dağı'nın doruğunda bir şimşek gibi çakıp kuruldu. Pencerede duran Emine'ye bir göz attı. Sonra doruğun ardına yuvarlanıverdi. Emine pencereden sarkıp iç geçirdiği anda Kaptan Mihal tek başına dağdan babasının evine iniyordu. Yüreği çarpıyordu öfkeli, yerin dibine batmış utancından. ''Özgürlük savaşçısı kim, sen kim, sen tutsan birisin'' diye gürlüyordu bir ses içinden. Dudaklarından başka şeyler dökülüyor, ellerin başka işler görüyor, yüreğin bambaşka şeyler istiyor. ''Yalancı Kaptan Mihal, ne iniyorsun öyle, ne homurdanıyorsun, sözüm yabana girit için dövünüp duruyorsun. Bir başka iblis çengel atmış benliğine, kumanda edip duruyor seni namussuz. Savaşta da ölsen, büyük kaleyi de basıp alsan, Girit'i de kurtarsan, gene de namussuzun birisin. Yüreğin başka şeyler istiyor. Oysa aklın fikrin bambaşka şeylerde.'' Önden yardımcısı Todori'yi yollamış, bayrağını ona açtırmış, kendisi arkadan tek başına kendi kendine konuşarak geliyordu. Gene Polixingis'te karşılaşmıştı. Türklere özgü o kokuyu, gül yağı kokusunu duymuştu. Boynundaki mor izi görmüştü, kanı karıncalanıyordu. ''Allah kahretsin o dişi köpeği'' diye söylendi. ''Allah kahretsin, o yaşadıkça ben namussuzun biri olarak kalacağım.'' Damat olacak herife bakmıştı toplantıda dağıldığında. Sadıçlık teklifleri yaparken kaptanlara çarmıh yoğurtusu için onları davet ediyordu. Kendisine de yanaşmak istediğini anlamıştı. Ama damat gözlerine bakınca teklifinden vazgeçmiş, dilini yutup ters yüz etmişti. ''Dayanılmaz buna'' diye gürledi. ''Yaşamak değil bu benimki. Bir sonu olmalı artık.'' Kısrağının karnına üzengiyi batırdı, karanlıkta gözden kayboldu. Kapı vurulup Titiros içeri girdiğinde Polixingis, Emine, Hrisanti sofranın çevresinde bağdaş kurmuş akşam yemeği yiyorlardı. Kaptan Polixingis şaşmıştı bu gelişe. İki yeğeni Diamanti ile Vangelio'nun zamansız ölümlerinden bu yana öğretmeni hiç görmemişti. Önce kıskançlık yüzünden öğretmenin Diamanti'yi zehirlediğini aklına koymuştu ama sonradan vazgeçmişti bu düşüncesinden. Allah'ın bir kuzusu cinayet işleyemezdi, adam öldüremezdi. İşi kadere bağlamıştı Porzingis, alınlarına öyle yazılmıştı. Böylece öğretmene kötü gözle bakmaz olmuştu. Hele şimdi bir havari gibi köyleri harmanlayıp nutuklar çektiğini, yürekler havalandırdığını duyduktan sonra olayı büsbütün unutmuştu. Şu anda onu karşısında görünce hiç beklenmedik bir sırada bayağı sevinmişti. ''Hoş geldin öğretmen'' dedi. Sofraya oturması için yanında yer açtı. Öğretmen selamını aldı, bağdaş kurup oturdu. Yüzü kandilin ışığıyla aydınlandı. Kaptan Porzingis öğretmenin iyice yüzüne bakınca yerinden sıçradı. ''Bu muydu Titiros? Yarım porsiyon, kordonuna asılı gözlükleri, kamburu. Karşısında şimdi bambaşka biri vardı.'' Gerçekten de Titiros bambaşka biri olmuştu. Kayınbiraderi olacak o yakışıklı olanı zehirlediği günden bu yana değişmişti. Yüreklenmiş, yiğitliğinin sırrının boyda, güçlü gövdede olmadığını öğrenmişti. Yürek güçlü olmalıydı, karar alabilmeliydi erkek kısmı. Kararsız, bocalayan bir öküzü, minnacık bir at sineği alt edebilirdi. Erkeklik demek yürek demekti. Boy ya da gövde değil, boyla gövdeyle ölçülmezdi yiğitlik. Titiros bunu anladığı günden bu yana adam olup çıkmıştı. Yavaş yavaş yüreği sayesinde gövdesi de güçlenir olmuştu. Şimdi doruklara soluyarak nefes nefese tırmanmıyordu. Kambur da çıkmıyordu şimdi. İştahlıydı. Bol yemek yiyor, şarap içiyordu. Yanaklarına kan gelmiş, pembeleşmişti. Asıl hiç beklenmedik şey yekinmesi, kadınlardan bayağı hoşlanır olmasıydı. Şu son günlerde dağarcığı omzunda köyleri harmanlayıp nutuklar çekerken birkaç da vaftiz babalığı sadıçlık uydurmuştu. Dağdan indiğinde konuk olacak bir çatısı bulunsundu geceleri. Ve işte Kasteli köyünde kocası gezginci olan bir sadıç karısı şakadan hoşlanır çıkmıştı. Bir akşam söyleşir şakalaşırken sadıçla sadıç karısı birbirlerini yatakta buluvermişlerdi kucak kucağa. O günden bu yana Titiros Kasteli'ye sık sık uğruyor, sadıç karısının evinde geceliyordu. Allah uzun ömürler versindi. ''Bakıyorum sen de savaşçı oldun öğretmen'' dedi Porzingis konuğunun bardağına şarap doldurarak. Mürekkep yalamış kaptan, bayrağı da alfabe işlemeli. ''Galiba ben de silah sarılacağım yakında'' diye karşılık verdi öğretmen gülerek. ''Alfabe de iyi ya ama çerez, meze, iştah açmak için. Asıl yemek, asıl kızartma Osmanlı.'' Emine yanağını avucuna dayamış bakıyordu. ''Bu mu kaptan Mihal'in kardeşi?'' diye geçiriyordu kafasından. ''Şu öğretmen olacak.'' Öğretmenin yüz çizgilerinde Kaptan Mihal'in o yırtıcı, o insafsız yüz çizgilerini arıyordu boşuna. Hrisanti kalkıp dışarı çıktı. Görmek istemiyordu öğretmeni. Ölü yeğenlerinin cesetleri topraktan çıkmış, gelip sofranın üstüne uzanmışlardı. Çarmıh yortusunda zahmet edip vaftiz törenine herhalde gelirsin öğretmen dedi Porzingis. Emine vaftiz edilecek, ele ne olacak? Aynı günün akşamı da nikahımız kıyılacak. Ben de zaten bu nedenle geldim evine bu akşam kaptan, vaftiz işi için. İhtiyar Mavrolias bugün köyün dışındaki tarlasını çapalarken koskoca bir küp çıkarmış toprağın altından. Göstermek için beni çağırdı, antikaymış söylediğine göre. Gerçekten de öyle, Allah bilir kaç bin yıllık. Dışında çeşitli süsler, başaklar, ahtapot gibi bir şeyler, iyi fark edilmiyor. Küpün içinde, dibinde bir avuç kadar minnacık mısır baklası buldum. Zamanla kömürleşmiş durumda. Hiç kuşkum yok, mutlaka Kral Minos zamanından kalma, 3000 küsur yıllık bir kalıntı. Ne olacak yani dedi Kaptan Porzingis, anlamadım. Anlamadın mı kaptan diye karşılık verdi öğretmen. Vaftiz banyosu yerine kullanacağız. Köy papası düşünüp duruyordu nasıl yapacağım bu işi. Bebe değil vaftiz edilecek olan bir kadın. Tam da papazın böyle bir şeye ihtiyacı olduğu anda Tanrı toprağın altından bu küpü ışığa çıkardı. İyi alamet kaptan, dinim hakkı için yakında İstanbul Hristiyan olacak. Öğretmen sözünü bitirip ayağa kalkmıştı, acelesi vardı. Sadıcının karısı çoktan sofrayı kurmuş onu bekliyordu. Kaptan Porzingis gülümsedi. Senin aklın öğretmen dedi, doğurgan dişi, habire doğuruyor. Sen ne dersin bu işe Emine? Ama Emine susuyordu, öğretmene bakıyordu. Ruhu gövdesinden çıkmış, şurada burada dolaşıyordu. İsa'lardan, vaftiz banyolarından çok uzaklarda. Sadıç kadın yemekleri pişirmiş, sofrayı kurmuş, tulumu şarap doldurmuş, sadıcını bekliyordu. Erkek yapılı bir kadındı. Battal, koca koca beyaz dişleri, sık siyah bıyıkları da vardı. Ablak suratı çiçek bozuğu. İşte zaten kadının bu kusuru öğretmeni çileden çıkarmıştı. Şu dünya bir acayip gerçekten. Eğer kadın çiçek bozuğu olmasaydı öğretmenin ilgisini çekmeyecekti. Kanı fokurdamayacaktı. Titiros'un ve şu sıra kadınla yatmak aklından bile geçmeyecekti. Uzunca süre kadın koynuna girmeyecekti. İyi akşamlar dedi Titiros odaya girince. Vaftiz babası olduğu bebe beşiğinde uyuyordu. Öbür büyükçesi de sedirde. Baba çerçiydi ve köylerde dolaşırdı. Erkek ve kadın sadıçlar baş başaydılar. Evin kralı ve kraliçesi. Yemeklerini peşlerinde atlı varmış gibi çabuk çabuk yediler. Şaraplarını içtiler. İstavrozlarını çıkardılar. Duvardaki ikonları bir örtüyle örttüler, olan bitenleri görmesinler diye. Döşeli karyolaya sıçradılar. Haydi bre Titiros diye geçirdi kafasından öğretmen. Sihir çözüldü. Bağlamışlardı sanki bunca yıl. Ama bak şimdi, var ol sağlıcım benim, aslan karı, bin yaşa emi. Karyola depreme tutulmuş, inip kalkıyor, inip kalkıyor. Handi ise yıkılacak. Ama sabahleyin kalkıp yıkanmak için sofadan avluya inerken sadıcın 3 yaşındaki ilk çocuğu, cin gibi bir oğlan, köşeye sinmiş ona bakıyordu. Sanki öfkeli. Titiros'un yüreği cız etti. Bir şey mi fark etmişti velet? Babası döndüğünde ona acaba bir şeyler mi söyleyecekti? Yaklaşıp çocuğun gönlünü almak istedi. Cebinden 2 metelik çıkarıp avcuna sıkıştırdı. Ama öfkeli oğlan elini kaldırdı. ''Bütün gece anamı ısırıyordun, şimdi de bana para veriyorsun.'' dedi. Metalikleri öğretmenin suratına fırlattı. Öğretmen dağarcığını omzuna astı, içine azık koymuştu. Ekmek, kara zeytin, bir parça peynir, bir tulum şarap. ''Yakında görüşürüz.'' diye seslendi sadıcı kadına. Kadın altüst olmuş yatağı düzeltiyordu. ''Hadi sadıç, güle güle, yolun açık olsun.'' diye karşılık verdi kadın. Öğretmen çıktı yürüdü. Halk köy meydanında toplanmıştı, gür yapraklı kavakların altında. Kapılar açılıyor, yalın ayak köylüler çıkıyordu. Sesleri duymuşlar, dışarı uğruyorlardı. Bir keşiş gelmişti o sıra, göğsü bağrı açık, bacaklarından kan sızıyordu. Kardeşler diye bağırdı. Beni İsa Efendimiz Manastırı'nın keşişleri gönderdi buraya. Büyük kaleden Serdar Hasan Bey yola çıkmış. Nizami askeriyle, yerli Türklerle gelmiş manastırı basmış. İmdat kardeşler, nerede bu köyün kaptanı? Silah başına kardeşler. Köyün kaptanı Çerkez kızının koynundaydı. Gürültüyü duyup fırladı. Ama kaptan da o, donsuz çıkamazdı dışarı, giyindi, çizmelerini çekti, silahlığına piştovlarını soktu, seslerin geldiği yana koştu, korkudan tir tir titreyen keşişi kolundan tuttu. ''Bağırma öyle be'' dedi, ''milleti yozlaştıracaksın.'' Keşişi çekip eve doğru sürükledi, kapıyı kapadı, yemek yedirdi, keşiş şarabı da içince kendine gelir gibi oldu. ''Anlat bakalım şimdi'' dedi kaptan, ''hem sızlanma öyle.'' Türkler mi bre keşişoğlu? Allah kahretsin. Türkler mi gelmişler?